Dudakların arasında hiç dişçi yüzü görmemiş, bunun gereğini duymamış dişler vardı. Beyaz düz ve sağlamlar diye düşündü onlara bakarken. Ama baktıkça da huzursuzlandı. Kafasının gerilerinde bir yerlerde, hayal meyal anımsadığı kadarıyla her gün dişlerini fırçalayan insanlar olduğu düşüncesi vardı. Bunlar yükseklerdeki, onun sınıfındaki insanlardı. Herhalde o da her gün dişlerini yıkıyordu. Ömrü boyunca kendisinin bir kez olsun dişlerini fırçalamadığını öğrenseydi Ruth ne yapardı acaba? Bir diş fırçası almaya ve dişlerini fırçalamayı alışkanlık haline getirmeye karar verdi. Hemen yarın başlayacaktı. Tek bir başarıyla onu kazanmayı umamazdı. Dişlerini fırçalamaktan özgürlüğünü yitirmesi kadar kendini etkileyen kolalı yakaya varıncaya dek her şeyde kişisel bir reform yapmalıydı. Elini kaldırıp baş parmağıyla avucunun içini ovaladı ve hiçbir fırçanın çıkarılmayacağı etini işlemiş pisliğe baktı. Onun avucu ne kadar farklıydı. Bu anı Martin'i zevkle ürpertti. Tıpkı bir gül gibi diye düşündü. Bir kar tanesi kadar soğuk ve yumuşak. Bir kadının elinin böylesine tatlı bir yumuşaklığa sahip olabileceği aklına bile gelmemişti. Bu eli okşamanın ne güzel olacağını düşündü ve suçluluk duygusuna kapılarak kızardı. Onun için böyle düşünmek kabalıktı. Onun kutsallığını yadsımak gibi bir şeydi. O etin çok üstünde soluk ve yüce bir ruhtu. Yine de avucunun yumuşaklığı düşüncelerine takılıp kaldı. O işçi kızların ve çalışan kadınların kaba ellerine alışıktı. Onların ellerinin neden kaba olduğunu biliyordu. Ama onun elleri yumuşaktılar. Çünkü onları hiçbir işte kullanmamıştı. Yaşaması için çalışması gerekmeyen bir insan düşüncesiyle kızla aralarında olan uçurum daha da derinleşti. Birden çalışmayan insanlar aristokrasisini gördü. Bu insanların gölgeleri saygısızca ve kibirli bir biçimde önündeki duvarda yükseldi. O çalışan bir insandı. İlk anıları çalışmayla ilgiliydi. Tüm ailesi çalışmıştı. Örneğin Gertrude. Bitmez tükenmez ev işinden zaman bulduğunda çamaşır yıkamaktan şişer ve kızarırdı elleri. Ya kız kardeşi Marion? Bir yaz önce bir konserve fabrikasında çalışmış ve ince zarif elleri domates bıçaklarıyla parça parça olmuştu. Üstelik parmak uçlarını bir önceki kız çalıştığı karton kutu fabrikasındaki kesme makinesinde bırakmıştı. Tabutunda yatan annesinin nasırlı avuçları aklına geldi. Babası da son nefesine dek çalışmıştı. Nasırlı elleri öldüğünde bir santim daha kalındı. Ama onun annesinin ve kardeşlerinin elleri yumuşaktı. Bu son düşünce onu şaşırttı. Bu tamamen sınıflarının yüksekliğinin kızla arasında olan korkunç uzaklığın bir belirtisiydi. Bir kahkaha atarak yeniden yatağının üstüne oturdu ve ayakkabılarını çıkardı. Sersemin biriydi. Bir kadının yüzü ve yumuşak elleriyle sarhoş olmuştu. Ve sonra birden gözlerinin önünde beyaz duvarda başka bir görüntü belirdi. Soğuk yüzlü, ucuz bir evin önünde duruyordu. Gece vaktiydi. Londra'nın doğu ucundaydı ve önünde 15 yaşında bir işçi kız olan Margay duruyordu. Birlikte fasulye yedikten sonra onu evine götürmüştü. Domuzlara bile yakışmayan o soğuk yüzlü ucuz evde yaşıyordu kız. İyi geceler derken eli kızın eline uzandı. Öpülmek için kız dudaklarını uzattı ama delikanlı onu öpmeyecekti. Nedense kızdan korkuyordu. Sonra kızın eli kendisininkini kavrayıp sıktı. Kızın nasırlarını kendininkilere değdiğini hissetti. Ve içini bir acıma duygusu kapladı. Kızın aç arzulu gözlerini gördü. Besinsizlikten çarpıklaşan kadınsı vücudu bir anda çocukluktan kurtulup korkak ve ürkek bir olgunluğa erişti. Delikanlı büyük bir hoşgörüyle onu kollarına aldı ve dudaklarından öptü. Mutlulukla attığı küçük çığlık hala kulaklarındaydı. Bir kedi gibi kendisine sokulduğunu duydu. Zavallı küçük yaratık. Çok uzun bir süre önce olanlara bakmaya devam etti. Tıpkı kızın ona sokulduğu o geceki gibi içi gıcıklandı ve yüreği acıyla doldu. Gri bir sahneydi. Pis bir gri. Kaldırım taşlarının üstünde yağmur çiseliyordu. Sonra duvarda bir parlaklık belirdi. Ve Margie'nin görüntüsünün yerini uzak ve ulaşılmaz bir yıldızı andıran altın saçlarının oluşturduğu bir tacın altında onun soluk yüzü aldı. Browning ile Swinburne'ün kitaplarını sandalyenin üstünden aldı ve öptü. Yine de tekrar aramamı söyledi diye düşündü. Aynada kendine bir kez daha baktı ve büyük ciddiyetle konuştu. Martin Eden, yarın sabah yapacağın ilk iş kütüphaneye gidip görgü kitabı okumak olacak. Anlaşıldı mı? Gaz lambasını söndürürken Somya'nın yayları gıcırdadı. Ama eşekliği bırakman gerek oğlum Martin. Eşekliği bırakman gerek dedi yüksek sesle. Sonra uyumaya ve ancak esrarkeşlerin görebileceği delice düşler görmeye başladı. 5. bölüm. Ertesi sabah güllerle süslü düşlerinden ayrılıp, sabun ve kirli çamaşır kokan, zahmetli bir yaşantının eziyetleriyle titreşen, buharlı bir hava içinde uyandı. Odasından çıktığında suyun etrafa sıçrarken çıkardığı şapırtıyı, tiz bir sesin bağırdığını, sonra da kız kardeşinin sinirle sayısız çocuklarından birine attığı şamarın sesini işitti. Çocuğun çığlığı bir bıçak gibi içine işledi. Birden her şeyin farkına vardı. Soluduğu bu hava kötülük ve iğrençlik doluydu. Ruth'un yaşadığı evin havasının güzelliğinden ve sakinliğinden ne kadar da farklı diye düşündü. Orada her şey maneviydi. Buradaysa her şey maddi, alçakça maddiydi. "Buraya gel Alfred," diye seslendi ağlamakta olan çocuğa. Elini paralarının darmadağınık durduğu cebine attı ve çocuğun eline bir çeyrek sıkıştırdı. Bir süre onu kollarını alarak hıçkırıklarını dindirdi. "Hadi git de kendine biraz şeker al. Kardeşlerine de bir parçasını vermeyi unutma. En geç eriyenlerden al." Kız kardeşi kıpkırmızı bir yüzle başını leğenden kaldırıp ona baktı. "Bir onluk yeter de onlara," dedi. "Tam senin yapacağın iş. Paranın değerini hiç bilmedin. Çocuk hastalanınca yedek şeker yiyecek." "Baş ver," dedi neşeyle. "Paramı idare etmesini bilirim ben. Çok meşgul olmasaydın günaydın demek için seni öperdim." İyi kalpli bir kadın olan kız kardeşine iyi davranmak istiyordu. Onun kendisini sevdiğini biliyordu. Ama her nasılsa yıllar geçtikçe kendisinden uzaklaşıyor ve gün geçtikçe şaşırtıcı oluyordu. Ağır iş, bir sürü çocuk ve kocasının dırdırı onu değiştiriyor diye düşündü. Kişiliği sanki gün geçtikçe çürümüş sebzelere, sabun tozuna ve dükkanda tezgahın başında dururken aldığı pis ve yağlı beşliklere, onluklara ve çeyreklere benziyordu. "Acele et de kahvaltını yap," dedi Gertrude sert bir sesle. Sesinde belli belirsiz bir sevinç okunuyordu. Durmadan gezip dolaşan kardeşleri içinde en çok Martin'i severdi. "Seni öpeceğim," dedi birdenbire içini kaplayan bir coşkuyla. Bir eliyle kollarındaki sabun köpüklerini sıyırdı. Martin kollarını kız kardeşinin kalın beline doladı ve ıslak buğulu dudaklarından öptü. Duygusallıktan çok, hiç durmadan çalışmanın verdiği zayıflıktan dolayı gözlerinden aşağı yaşlar yuvarlandı. Başını çevirmek istedi ama delikanlı onun ıslak gözlerini fark etmişti. "Kahvaltını ocağın üstünde bulacaksın," dedi aceleyle. "Jim de kalkmıştır. Çamaşır yıkamak için erken kalkmak zorunda kaldım. Hadi çabuk ol ve bir an önce evden çık. Tom işi bıraktığından Bernard'dan başka arabayı sürecek kimse yok. Hiç de hoş bir gün olmayacak." Yüreği parça parça olan Martin mutfağa gitti. Kız kardeşinin kıpkırmızı yüzü ve pasaklı hali beynini ağır ağır eriten bir asit gibiydi. Eğer biraz zamanı olsaydı mutlaka beni severdi diye düşündü. Ama yorgunluktan ölünceye dek çalışıyordu. Onu böylesine çalıştırdığı için Bernard Higginbottom hayvanın biriydi. Öte yandan bu öpücüğün güzel hiçbir yanı olmadığını düşünmekten kendini alamadı. Evet, gerçekten olağanüstü bir öpücüktü bu. Yıllardır kız kardeşi onu yalnızca yolculuğa çıkarken ya da yolculuktan döndüğünde öpmüştü. Ama bu öpücükte sabun tadı vardı ve dudaklarının soğuk olduğunu fark etmişti. İçten bir öpücükteki coşkunluk yoktu. Onunki yorgunluğundan dolayı öpmeyi unutmuş olan yorgun bir kadının öpücüğüydü. Evlenmeden önce daha kızken çamaşırhanedeki yorucu bir günden sonra bütün gece eğlenişini ve başka bir çalışma gününe başlama fikrini aklına bile getirmeden dans ederkenki halini gördü. Sonra Ruth'u ve onu dudaklarındaki serin tatlılığı düşündü. Öpüşü de el sıkışı ya da insana bakışı gibiydi herhalde. Onun dudaklarını kendi dudakları üstünde hayal etmeye cesaret etti. Bu hayal sanki başını döndürdü ve güllerden oluşan bulutların arasından geçtiğini, kokularının tüm beynini sardığını duyar gibi oldu. Mutfakta öbür kiracı Jim'i gözlerinde hastalıklı, donuk bir bakışla ağır ağır kahvaltı ederken buldu. Jim bir muslukçunun yanında çıraktı. İnci çenesi, her şeyden zevk duyan yaratılışı ve bu geçim yarışında onu bir adım bile ileri götürmeyecek sinirli bir budalılığı vardı. Martin'in üzgün bir tavırla soğuk, iyi pişmemiş yulaf ezmesine dalıp kaldığını görünce, "Neden yemiyorsun?" diye sordu Jim. "Dün gece yine sarhoş muydun?" Martin başını salladı. Her şeyin aşırı bir sefalet içinde olması için eziyordu. Ruth Morse eskisinden de daha uzakta göründü. "Ben sarhoştum," diye sürdürdü Jim, sinirli bir kıkırdamayla. "Gırtlağıma dek içkiyle doluydum. Papatya gibi bir kızdı. Beni eve bile getirdi." Duyduğunu belirtmek için Martin başını salladı. Kimle konuşursa konuşsun, karşısındakine önem vermek onun yaratılışının bir özelliğiydi. Bir fincan ılık kahve doldurdu. "Bu gece Lotus Kulübü'ndeki dansa gidiyor musun?" diye sordu Jim. "Bira verecekler. Hele şu Temeskal takımı da gelirse ev alt üst olacak demektir. Benim aldırdığım yok. Yine de kız arkadaşını getireceğim. Ağzımda da berbat bir tat var bugün." Yüzünü buruşturup ağzındaki kötü tadı kahve içerek gidermeye çalıştı. "Julia'yı tanıyor musun?" Martin başını salladı. "Benim kız arkadaşım," diye açıkladı Jim. "Enfes bir kızdır. Onu elimden almayacağını bilsem seni tanıştırırdım. Kızların sende ne bulduklarını bir türlü anlayamıyorum. Ama onları arkadaşlarının elinden alman korkunç bir şey." "Senin elinden hiçbir kızı almadım," dedi Martin ilgisiz bir sesle. "Kahvaltıyı bir an önce bitirse iyi olacaktı. Bal gibi de aldın işte," diye üsteledi Beric. "Maggie'yi unuttun mu?" "Onunla aramda hiçbir şey yoktu. O geceden başka da hiç dans etmedik." "Evet, yaptığında bu zaten," diye bağırdı Jim. "Onunla dans ettin. Gözlerinin içine baktın ve her şey orada bitti. Tabii senin başka bir niyetin yoktu ama bu olay bizi birbirimizden büsbütün kopardı. Bir daha yüzüme bile bakmadı. Hep seni sordu. Eğer isteseydin senden başkasıyla çıkmazdı. Ama istemiyordum. İsteyip istememen önemli değildi. Ben yalnız kalmıştım bir kez. Jim hayranlıkla ona baktı. Nasıl yapıyorsun bunu Martin? Onları önemsememekle diye yanıtladı Beriki. Yani önemsemediğini onlara inandırarak mı diye sordu Jim coşkunlukla. Bir an için şaşıran Martin. Sanırım bu da yeter ama benim durumum biraz daha değişik dedi. Ben hiçbir zaman fazla önem vermedim. Eğer sen de ilgisizmişsin gibi görünürsen başarabilirsin sanırım. Dün gece Riley'in barında olmalıydın diye söze devam etti. Jim konuyu değiştirerek. Çocukların çoğu eldiven takmışlardı. West Auckland'dan bir fıstık vardı. Ona fare diyorlardı. İpek gibiydi. Kimse ona dokunamadı. Hepimiz keşke sen orada olsaydın diye düşündük. Ha sahi neredeydin sen dün gece? Auckland'da diye yanıtladı Martin. Tiyatroya mı gitmiştin? Martin tabağını itip ayağa kalktı. Bu gece dansa geliyor musun diye bağırdı öbürü arkasında. Hayır sanmıyorum karşılığını verdi Martin. Merdivenlerden inip sokağa çıktı ve derin bir soluk aldı. Çırağın dırdırı neredeyse deli edecekti onu. Soluduğu havada boğulacak gibi olmuştu. Birçok kez önündeki tabağın Jim'in yüzüne fırlatmamak için kendini zor tutmuştu. Sanki o konuştukça Ruth kendisinden daha da uzaklaşıyordu. Böyle bir sürüyle yaşayan biri Ruth'a nasıl layık olabilirdi? Çalışan bir sınıftan olması bir karabasan gibi durumu daha da kötüleştirdiğinden ne yapacağını şaşırmıştı. Her şey onu daha da geriye itiyordu. Kız kardeşi, kardeşinin evi ve ailesi, çırak Jim, tanıdığı herkes, yaşantısının her bağı. Yaşamak ona hiçbir tat vermiyordu. O zamana dek çevresindeki her şeyle birlikte yaşamı iyi bir şey olarak kabullenmişti. Kitap okuduğu zamanların dışında bu konuda hiçbir soru sormamıştı. Onlar yalnızca bir kitaptı. Daha güzel ama olanaksız olan bir dünyayı anlatıyorlardı. Ama şimdi o dünyayı gerçekten görmüştü ve bu dünyanın tam ortasında Ruth adlı çiçek gibi bir kadın vardı. Bundan sonra o da acıları, sancı gibi keskin özlemleri ve umutla beslendiği için insana acı veren umutsuzluğu tadacaktı. Berkeley Halk Kütüphanesi'nde Auckland Halk Kütüphanesi arasında bir seçim yapabilmek için kendi kendine tartışmış ve Ruth Auckland'da yaşadığı için ikincisinde karar kılmıştı. Kim bilebilirdi? Bir kütüphane tam ona göre bir yerdi ve belki orada onunla karşılaşabilirdi. Kütüphanelerin usulünü bilmediğinden orada çalıştığı anlaşılan Fransız'a benzeyen ince yapılı bir kız kendisine referans bölümünün yukarıda olduğunu söyleyene dek bitmez tükenmez kitap rafları arasında dolanıp durdu. Tezgahta duran adama da sormayı akıl etmedi ve serüvenine felsefe bölümünden başladı. Felsefe kitaplarından söz edildiğini işitmişti. Ama bu konuda böylesine çok kitap yazıldığını bilmiyordu. Kocaman ciltlerle dolu uzun raflar onu hem korkutuyor hem de uyarıyordu. Burada onun beyin gücüne yetecek kadar çok iş vardı. Matematik bölümünde trigonometri üstüne kitaplar buldu ve sayfalarını karıştırarak anlamsız formüllere ve şekillere baktı. Norman ve Arthur bu dili biliyorlardı. Bunlardan söz ettiklerini işitmişti. Ve onlar Ruth'un kardeşleriydi. Umutsuzluk içinde kitapların bulunduğu bölümden ayrıldı. Dört bir yanında sanki kitaplar üstüne doğru geliyor, onu eziyordu. İnsan bilgisinin böylesine büyük olduğunu hiç düşünmemişti. Korktu. Beyni bütün bunların üstesinden nasıl gelecekti? Daha sonra bütün bunları okuyan birçok insan olduğunu anımsadı. Kendi beyninin de onların yaptıklarını başaracağı konusunda kendi kendine yemin etti. Ve böylece bazen umutsuzluğa kapılıp bazen de kamçılanarak bilgi dolu raflara baktı. Bir bölümde Nori'nin Özeti adlı bir kitapla karşılaştı. Heyecanla sayfaları çevirdi. Tanıdığı bir dildi bu. Kendisi ve o denize aitti. Sonra bir Bowditch ve Leckie ile Marshall'ın kitaplarını buldu. İşte burada kendi kendine denizcilik öğretebilirdi. İçkiyi bırakır, çalışır ve bir kaptan olabilirdi. O an Ruth kendisine çok yakın göründü. Bir kaptan olarak onunla evlenebilirdi. Kuşkusuz kendisini kabul ederse. İstemese bile onun yüzünden insanların arasında iyi bir yaşam sürmeye devam eder ve yine de içkiyi bırakırdı. Sonra sigortacılar ve gemi sahipleri. Bir kaptanın hizmet ettiği iki efendi grubu aklına geldi. Çıkarları kendisininkiyle taban tabana karşıt olan bu insanlar onu hemen ezerlerdi. Çevresine bir göz attı ve 10.000 kitabı hayal ederek gözlerini kapadı. Hayır, onun için artık deniz diye bir şey yoktu. Bütün bu kitap hazinesi güçle doluydu. Ve eğer büyük işler yapmak istiyorsa bunları karada yapmalıydı. Üstelik kaptanların denizde karılarını yanlarına almalarına izin verilmezdi. Öyle oldu, sonra öğleden sonra. Yemek yemeyi unutup görgü kitapları aradı. Çünkü mesleğinin yanı sıra kafasında basit ve oldukça somut bir sorun vardı. Genç bir hanımla karşılaştığınızda kendisini bir daha aramanızı isterse en yakın ne zaman onu aramalısınız? İşte kafasındaki sorun buydu. Ama görgü kitaplarının durduğu rafı bulunca umutsuzca bir soruna bir yanıt aramaya koyuldu. Görgü kurallarının çokluğu karşısında şaşırıp kaldı. Ve kibar bir toplumda insanlar arasındaki davranış biçimleri içinde kendini yitirdi. Aramaktan vazgeçti. Aradığını bulamamış, kibar olabilmeyi öğrenmenin bir insanın ömrünü alacağını görmüş ve kibar olabilmeyi öğrenmek için bir hazırlık dönemi geçirmesi gerektiğini anlamıştı. "Aradığınızı buldunuz mu?" diye sordu tezgahtaki adam dışarı çıkarken. "Evet efendim," karşılığını verdi. "Çok güzel bir kütüphaneniz var." Adam başını salladı. "Sizi burada sık sık görmek bizi sevindirir. Denizci misiniz?" "Evet efendim," diye yanıtladı. "Yine geleceğim." Merdivenlerden aşağı inerken kendi kendine "Nereden anladı?" diye söylendi. Sokağa çıktığında ilk bloğa kadar dimdik, sert ve beceriksizce yürüdü. Sonra düşüncelerini dalıp kendini unuttu ve eskisi gibi sallana sallana yürümeye devam etti. 6. Bölüm. Açlığı andıran korkunç bir huzursuzluk içindeydi Martin Eden. Yaşamını o narin elleriyle kavrayan kızı görmek istiyordu. Onu arayacak gücü kendinde bulamıyordu. Onu çok erken aramaktan ve böylesine görgü denilen o yasalar yığınını bozmuş olmaktan korkuyordu. Oakland ve Berkeley kütüphanelerinde uzun saatler geçirdi ve kendisi, kız kardeşleri Gertrude ve Marion ve birkaç bardak biradan sonra kandırabildiği Jim için üye kartları doldurdu. Kitap alabilmesini sağlayan 4 kartı elde ettikten sonra hizmetçi odasındaki gaz lambası geç saatlere dek yandı ve bu yüzden Bay Higginbottom'a haftada 50 sent daha fazla vermek zorunda kaldı. Okuduklarının çoğu huzursuzluğunu artırmaktan başka bir işe yaramadı. Koca kitabın her sayfası bilgi alanına açılan küçücük bir delik gibiydi. Açlığı okuduklarıyla besleniyor ve daha da artıyordu. Üstelik nereden başlayacağını bilemiyor ve sürekli olarak hazırlıksız olmanın verdiği bir tedirginlik içinde bulunuyordu. Her okuyucunun bilmesi gerektiği anlaşılan en açık atıfları bile bilmiyordu. Aynı durum kendisini mutluluktan çıldırtan şiirler içinde geçerliydi. Ruth'un kendisine verdiği kitaptan Swinburne'ün daha birçok yapıtını okudu ve Dolores'i adam akıllı anladı. Ama Ruth'un bunu kesinlikle anlamadığı sonucuna vardı. Sürdürdüğü yaşantı içinde nasıl anlayabilirdi ki? Sonra Kipling'in şiirlerine rastladı ve bunlarda tanıdığı şeyleri bularak zevklendi. Büyük bir coşkuya kapıldı. Adamın yaşama olan bağlılığı ve insanın içini işleyen psikolojisi karşısında şaşırıp kaldı. Psikoloji Martin için yeni bir sözcüktü. Bir sözcük satın almıştı ama bu elindeki parayı oldukça azaltmış ve bir kez daha denize açılacağı günün tarihini daha da yakınlaştırmıştı. Üstelik bu paranın kira olarak kendisine verilmesini yeğleyecek olan Bay Higginbottom'u da kızdırmıştı. Gündüzleri Ruth'un oturduğu çevreye gitmeyi göze alamıyordu ama geceleri bir hırsız gibi Morse'ların evinin çevresinde dolanıyor, pencerelere ve onu koruyan sevgili duvarlara gizli gizli bakıyordu. Birkaç kez kardeşleri onu neredeyse yakalayacaktı. Bir keresinde Bay Morse'u izlemiş, lambaların ışığında adamın yüzünü incelemiş ve bir ölüm tehlikesiyle karşılaşmasını, böyle bir anda yerinden fırlayıp onun babasını kurtarabilmeyi arzulamıştı. Bir gece ikinci kattaki pencerelerden birinden Ruth'u görüp tuttuğu nöbetlerin ödülünü almıştı. Onun yalnızca başını, omuzlarını ve aynanın önünde saçlarını düzeltmek için kaldırdığı kollarını görmüştü. Yalnızca kısacık bir andı bu. Ama kanının birdenbire şaraba dönüp damarlarını yaktığı uzun bir andı. Sonra kız perdeyi kapatmıştı. Ama bu onun odasıydı. Hiç olmazsa onu öğrenmişti. O geceden sonra sokağın karşısındaki bir ağacın ardında sık sık gizlenmiş, pencereyi gözleyerek onlarca sigara içmişti. Bir öğleden sonra annesinin bir bankadan çıktığını görünce Ruth'la kendisini ayıran derin uçurumu bir kez daha anlamıştı. O bankalarla işi olan insanların sınıfındandı. Kendisi ise bir kez bile bir bankanın içine girmemiş ve bu tür kurumların yalnızca çok zengin birçok güçlü insanlarca kullanıldığını düşünmüştü. Bir bakıma manevi bir devrim geçirmişti. Onun temizliği ve saflığı kendisini öylesine etkilemişti ki şimdi varlığının temiz olma ihtiyacıyla çırpındığını duyuyordu. Eğer onunla aynı havayı solumaya layık olmak istiyorsa temiz olması gerekiyordu. Bir eczanenin vitrininde bir tırnak fırçası görünceye dek tırnaklarını ve dişlerini bulaşık fırçasıyla fırçalardı. Tırnak fırçasını satın alırken tırnaklarını fark eden tezgahtar bir de tırnak törpüsü salık verince ikinci bir tuvalet malzemesine sahip oldu. Kütüphanede vücut bakımı üstüne bir kitap buldu ve Jim'i hayretler içinde bırakarak her sabah soğuk bir banyo yapmayı huy edindi. Bu tür süslü fikirleri pek beğenmeyen Bay Higginbottom da Martin'den fazla su parası kesip kesmeme konusunda düşünmeye başladı. Bir başka değişiklik de buruşuk pantolon yönündeydi. Artık bu konularla fazlasıyla ilgilenen Martin, işçilerin giydiği çuvala dönmüş pantolonlarla üst sınıftan erkeklerin giydikleri pantolonların dizden ayağa dek uzanan dümdüz çizgileri arasındaki farkı hemen gördü. Bunun nedenini de öğrenince kız kardeşinin mutfağında bir ütü ve ütü tahtası aramaya koyuldu. Önce bir tanesini yakıp başka bir pantolon almak zorunda kalarak başarısız bir deneye geçirdi. Bu yeni masraf denize çıkması gereken günü daha da yakınlaştırmıştı. Ama geçirdiği yenilik salt bir dış görünüşten daha derindi. Hala sigara içiyordu ama içkiyi kesinlikle ağzına sürmüyordu. O zamana dek içmek bir erkeğin yapacağı uygun bir şey gibi gelmişti ona. Masadaki öbür insanlardan daha çok içmesini sağlayan güçlü kafası onu gururlandırmıştı. Tesadüfen San Francisco'daki birçok gemici arkadaşından birine rastladığında eskisi gibi onlara içki ısmarlıyor ama kendisi hafif bir bira ya da portakallı gazoz içiyor ve onların kendisine takılmalarını hiç aldırmıyordu. Sarhoş olduklarında onları inceliyor, içlerindeki hayvansı yönün yükselişini, onların avucunun içine alışını gözlüyor ve artık onlar gibi olmadığı için Tanrı'ya şükrediyordu. Bir sınırdan sonra kendilerini unutuyorlar ve karanlık, aptal ruhları bir tanrı oluveriyordu. Her biri sarhoş arzularla dolu cennetlerinin yargıcı kesiliveriyorlardı. Martin'de içkiye olan güçlü ihtiyaç silinip gitmişti. O yeni ve daha yüce bir biçimde sarhoş oluyordu. Sevgiyle içini dolduran, bir bakışta onu daha yüksek ve ölümsüz bir yaşantıya kavuşturan Ruth, beyninin içinde onu kemiren binlerce tutku kurdu sokan kitaplar ve kendisine o zamana dek sahip olduğundan daha güçlü bir sağlık kazandıran ve tüm bedenini fiziksel bir canlılıkla dolduran kişisel temizlik duygusu onu sarhoş ediyordu. Bir şans eseri onu görebilmek için bir gece tiyatroya gittiğinde oturduğu ikinci balkondan onu gerçekten gördü. Yanında Arthur ve karışık saçlı gözlüklü bir gençle içeri girişini kıskançlıkla izledi. Orkestraya yakın bir yere oturuşunu, zarif beyaz omuzlarını ve uzaktan buğulu gibi görünen donuk altın renkli saçlarını izledi. Ama onunkinden başka da gören gözler vardı ve çevresine baktığında ön sırada oturan ve arkalarına dönüp kendisine cüretkar bir tavırla gülümseyen iki kızı fark etti. Her zaman yumuşak başlı bir insan olmuştu. İnsanları terslemek onun yaratılışıyla bağdaşmazdı. Eskiden o da gülümser, dahası biraz daha ileri gidip gülümsemeleri kışkırtırdı. Ama şimdi durum değişikti. Hafifçe gülümseyip başını çevirdi ve bir daha o yöne bakmamaya özen gösterdi. Ama birkaç kez kızların varlığını unutarak o yöne baktığında kızların gülümsemesi yeniden gözüne çarptı. Kendisini bir günde büsbütün değiştiremez. Yaratılışının getirdiği yumuşaklığa karşı duramazdı. Onun için bu anlarda sıcak bir içtenlikle o da karşılık verdi. Kendisi için yeni bir şey değildi bu. Ellerini kendisine uzattıklarını biliyordu. Ama şimdi her şey değişmişti. Çünkü orkestranın yakınında bir yerde dünyadaki tek kadın kendi sınıfından olan bu iki kızdan büsbütün farklı bir kadın oturmaktaydı. Aradaki uçurum öylesine korkunçtu ki kızlara karşı içinde bir acıma ve hüzün duydu. Keşke onun iyiliğinin ve inceliğinin bir parçası da bu kızlarda olsaydı diye geçirdi içinde. Hafifliklerinden dolayı dünyada bu kızları incitemezdi. Kendisine kur yapmaları onu gururlandırmıyordu. Hatta buna izin veren alçak gönüllülüğünden biraz utandı bile. Ruth'un sınıfından olsaydı bu kızların kendisine asılmayacağını biliyordu. Onların her bakışıyla sınıfının kendisini biraz daha aşağıya çektiği duygusuna kapıldı. Son perdede sahne kapanmadan yerinden kalktı ve geçerken onu görebilmek umuduyla dışarı çıktı. Dışarıdaki kaldırımda her zaman birkaç kişi dururdu. Şapkasını gözlerinin üstüne indirir ve onun kendisini görmemesi için birinin arkasına gizlenebilirdi. Kalabalığın önünde tiyatrodan çıktı. Ama tam kaldırımın kıyısına ilişmişti ki iki kız göründü. Kendisini aradıklarını biliyordu ve bir an kadınları kendisine çeken albinisine küfretti. Kızlar kaldırıma geçip yaklaşmaya başladıklarında kendisini bulacaklarını anladı. İyice yaklaştıklarında kalabalığın tam ortasında olduklarından yavaşladılar. Kızlardan biri kendisine sürtündü ve anlaşılan onu ilk kez fark etti. İnce, esmer, siyah gözlü bir kızdı. Kızlar yine gülümsedi ve o da onlara karşılık verdi. "Selam," dedi. Düşünmeden yaptığı bir davranıştı. Daha önce buna benzer karşılaşmalarda birçok kez bu sözcüğü söylemişti. Üstelik başka bir şey de yapamazdı. Yaratılışındaki hoşgörülük ve cana yakınlık başka türlü davranmasına izin vermezdi. Siyah gözlü kız memnun memnun gülümsedi ve duraklar gibi oldu. Koluna girmiş olan arkadaşı da kıkırdayarak duraladı. Delikanlı hızla düşündü. Onun tiyatrodan çıkması ve kendisini bu kızlarla konuşurken görmesi hiç de hoş olmazdı. Çok doğal bir davranışla siyah gözlü kızın yanına geçti ve onunla birlikte yürümeye başladı. Ne beceriksizce davranmış ne de dili tutulmuştu. Burada kendini evinde hissediyordu. Bu tür çabuk gelişen serüvenlerde ahbaplığı ilerletmek için başlangıç olarak başvurduğu argo ve iğneleyici sözler dolu şakalaşmalarda kendisini iyice gösterdi. Kalabalığın büyük bir kısmının bulunduğu köşeye vardıklarında karşıki kaldırıma yöneldi. Ama siyah gözlü kız arkasından yetişerek kolundan tuttu ve bir yandan da arkadaşını çekerek bağırdı. "Dur Billy, acelenle. Bizi böyle birdenbire bırakmayacaksın değil mi?" Delikanlı gülerek durdu ve dönüp onlara baktı. Kızların arkasında sokak lambalarının altından geçen kalabalığı görebiliyordu. Durduğu yer oldukça karanlıktı ve geçerken sezdirmeden onu görebilirdi. Evine giden yol olduğu için buradan geçeceği kesindi. Siyah gözlü kıza bakarak, "Adı ne?" diye kıkırdayan kıza sordu. "Kendin sor," diye öfkeyle karşılık verdi kız. "Peki nedir adın?" diye sordu kıza dönerek. "Sen bana seninkini söylemedin ki," dedi kız. "Sormadın ki," diye gülümsedi delikanlı. "Üstelik doğru tahmin ettin. Adın Billy. Hadi be sen de." Arzı dolu davetkar gözlerle delikanlıya baktı. "Doğru söyle. Nedir?" Yeniden delikanlının gözlerinin içine baktı. Cinsellik ortaya çıkalı beri geçen bütün yüzyıllar boyunca kadının en etkili konuşması gözleriyle olmuştur. Delikanlı önemsemeyen bir tavırla kızı ölçtü. Eğer daha ileri giderse onun nazlanarak geri çekileceğini, zayıflık gösterirse onu tersine çevirmeye hazır olduğunu biliyordu. Bir insan olarak kızın çekiciliğine kapılacağının farkındaydı. Onun kendine asılması hoşuna gidiyordu. Evet, bunların hepsini A'dan Z'ye kadar çok iyi biliyordu. Kendi sınıflarında geçerli olan yargılara göre iyi kızlardı. Küçük bir ücret karşılığında ağır işler yapıyorlar, daha kolay bir yaşantı sağlamak için kişinin kendini satmasını alçakça bir davranış olarak görüyorlardı. Yaşam çölünde bir parça mutluluğa susamışlardı. Önlerinde çirkinlik ve bitmez tükenmez çalışmayla daha kısa ama daha paralı bir yoldan varabilecekleri korkunç bir sefaletin karanlık çukuru arasındaki kumardan öte bir şey olmayan bir gelecek vardı. Billy diye yanıtladı başını sallayarak. Evet, Pete ve Bill'den başka adım yok. Dalga geçmiyorsun ya diye sordu kız. Hiç de Billy değil diye atıldı öbürü. Nereden biliyorsun diye sordu delikanlı. Daha önce beni hiç görmemiştin ki. Yalan söylediğini anlamak için daha önce seninle tanışmış olmaya gerek yok yanıtını verdi kız. Doğru söyle Billy. Adın ne diye sordu birinci kız. Yalnızca Billy diye itiraf etti delikanlı. Kız delikanlının kolunu tutup neşeyle sarstı. Yalan söylediğini biliyordum ama bana yine de güzel görünüyorsun. Martin Eden kendisine uzanan eli tuttu ve kızın avucunun içindeki tanıdık sertlikleri ve çıkıntıları hissetti. Konserve fabrikasında ne zaman çalıştın diye sordu. Nereden de anladın, yoksa falcı mısın diye sordu kızlar bir ağızdan. Kızlarla aptal kafaların budalaca konuşmalarını sürdürürken hayalinde kütüphanedeki yüzyılların bilgisiyle dolu kitap rafları yükseldi. Bu düşüncenin uygunsuzluğuyla acı acı gülümsedi ve kuşkuya kapıldı. Hayalindeki görüntülerle dış dünyasındaki konuşmaları arasında tiyatrodan çıkan kalabalığı izleme fırsatını da buldu. Ve birden onun sokak lambasının ışığı altında kardeşiyle o gözlüklü garip yabancının arasında gördü ve bir an yüreğinin durduğunu sandı. Bu anı uzun bir zamandan beri bekliyordu. Bir kraliçeninkini andıran başını gizleyen tüy gibi bir şeyi, giysinin zevkli çizgilerini, yürüyüşündeki inceliği ve eteklerini tutan narin ellerini fark etti. Ve sonra gitti. O arkada üstlerinde ucuz bir kumaş, ucuz kurdeleler, ellerinde ucuz yüzükler olan zarif ve temiz görünmek için acınacak bir çaba harcayarak konserve fabrikasında çalışan bu iki kıza baka kaldı. Birinin kolunu tuttuğunu, bir şeyler söylediğini fark etti. Uyan bilinen var senin. Ne diyordun diye sordu delikanlı. Hiçbir şey dedi siyah gözlü kız başını kaldırarak. Yalnızca diyordum ki... Ne? Eğer iyi bir arkadaş bulabilirsen diye fısıldıyordum. Onun için arkadaşını gösterdi. Gidip bir yerde dondurma yerdik ya da kahve içerdik. Birdenbire midesi bulanmaya başlamıştı. Ruh'tan buna geçiş çok ani olmuştu. Önündeki kızın atak, meydan okuyan gözlerinin yanında bir Aziz'inkini andıran ve saflığın derinliklerinden kendisine bakan Ruth'un duru, parlak gözlerini gördü. Birden içinde bir şeyin kıpırdandığını duydu. Onun için yaşamın dondurma ve delikanlılardan başka bir şey düşünmeyen bu kızlardan çok daha fazla bir anlamı vardı. Düşüncelerinde hep gizli bir yaşam sürdürdüğünü anımsadı. Bu düşünceleri biriyle paylaşmak istemiş ama kendisini anlayacak yetenekte ne bir kadın ne de bir erkek bulabilmişti. Çoğu kez düşüncelerini açmayı denemiş ama kendisini dinleyenleri şaşırtmaktan başka bir işe yaramamıştı bu. Ve tıpkı düşüncelerinin onların ötesinde olduğu gibi kendisinin de onların ötesinde bir insan olduğu kararına varmıştı. İçinde bir kuvvetin yükseldiğini duydu ve yumruklarını sıktı. Eğer yaşamın onun için daha fazla bir anlamı varsa yaşamdan daha fazla şeyler istemeliydi. Ama bu istekleri böylesine bir ilişkiden bekleyemezdi. Bu cesur siyah gözlerin kendisine sunacağı hiçbir şey yoktu. Onların ardındaki düşünceleri dondurma ya da başka şeyleri biliyordu. Ama onların yanındaki bu Aziz'inkine benzeyen gözler, bildiği ve tahmin edemediği birçok şeyi sunuyordu kendine. Kitaplar ve resimler, güzellik ve yücelik ve daha yüksek bir yaşamın tüm inceliğini sunuyordu bu gözler. Bu cesur siyah gözlerin ardındaki tüm düşünce süreçlerini biliyordu. Bir saat gibiydi. Her çarkın dönüşünü sanki görebiliyordu. Bu gözler insanı zorlamıyordu. Vaat ettikleri bir mezar gibi sıkıcıydı. Ve sonunda da mezar vardı. Ama Aziz'in gözleri bir esrar, akla gelmeyen harikalar ve sonsuz bir yaşam vaat ediyordu. Onların içinde bir ruhu ve kendi ruhunu görmüştü. Yaptığınız programın bir tek aksiyan yönü var dedi yüksek sesle. Ben aslında birisiyle buluşacaktım. diş kırıklığı kızın gözlerinden okunuyordu. Sanırım hasta bir arkadaşının başında oturacaksın diye alay etti. Hayır, gerçekten bir randevu dedi. Bir kızla. Beni ekmiyorsun ya diye sordu kız iştenlikle. Delikanlı onun gözlerine bakıp doğru söylüyorum dedi. Ama neden başka bir zaman buluşmayalım? Daha bana adını bile söylemedin. Nerede oturuyorsun? Lizzie diye yanıtladı kız yumuşayarak. Vücudunu delikanlınınkine dayamış eliyle kolunu sıkıyordu. Lizzie Connolly, 5. cadde ile Market sokağının köşesinde oturuyorum. İyi geceler demeden kızlarla birkaç dakika daha konuştu. Hemen eve dönmedi. Nöbet tuttuğu pencerenin altındaki ağacın arkasından pencereye baktı ve mırıldandı. Randevum seninleydi Ruth. Bu gecemi sana saklamıştım. 7. bölüm. Ruth Morse'la ilk karşılaşmasından sonra okumayla dolu bir hafta geçirmişti ve hala onu aramayı göze alamıyordu. Zaman zaman kızı aramaya karar veriyor ama kuşkuları bu kararından caymasına yol açıyordu. Onu aramak için hangi zamanın uygun olduğunu bilmiyordu. Bunu kendisine söyleyecek kimse de yoktu. Geri dönülemeyecek bir yanlışlık yapmaktan korkuyordu. Eski arkadaşlarından ayrıldığı, eski yaşantısını bıraktığı ve yeni arkadaşı da olmadığı için okumaktan başka yapacağı bir şey yoktu. Okumaya ayırdığı saatler insanın gözlerini mahvetmeye yeterdi. Ama onun gözleri güçlüydü ve daha da güçlü bir vücut tarafından destekleniyorlardı. Üstelik dinlenmiş bir kafası vardı. Kitaplardaki soyut düşünceler açısından bütün yaşamı boyunca dinlenmişti kafası ve artık ekilip biçilmeye hazırdı. Çalışmaktan hiçbir zaman yorulmamış olan kafası, kitaplardaki bilgiyi bir daha bırakmamak üzere keskin dişleriyle yakalıyordu. Hafta sonunda yüzyıllar yaşamış, eski yaşantısını ve görüşlerini çok gerilerde bırakmış gibiydi. Ama hazırlıksız oluşu yüzünden afallamıştı. Yıllar alacak bir ön uzmanlaşma isteyen kitapları okumaya çalıştı. Bir gün antik felsefeye ilişkin bir kitap okuyor, ertesi gün tümüyle çağdaş bir felsefe kitabını eline alıyordu. Bu yüzden kafası birbirine karşıt ve çelişkili görüşlerin dönüp durduğu bir girdaba dönmüştü. Ekonomi konusunda da durum aynıydı. Kütüphanenin rafının bir ucunda Karl Marx, Ricardo, Adam Smith ve Mill'in kitaplarını buldu. Bunların birbirlerinin fikirlerinin artık terk edildiğine ilişkin karmaşık formüllerini ise hiçbir açıklık getiremedi. Şaşırmıştı ama yine de öğrenmek istiyordu. Bir günde ekonomiye, endüstriye ve politikaya merak sarmıştı. City Hall Parkı'ndan geçerken bir insan kalabalığı çarptı gözüne. Kalabalığın ortasında yarım düzine adam, kızgın yüzler ve yüksek seslerle ateşli ateşli bir şeyler tartışıyorlardı. Dinleyicilere katıldı ve halkın filozoflarının ağzından yabancı bir dil duydu. İçlerinden biri bir serseri, biri bir işçi kışkırtıcısı, üçüncüsü bir hukuk öğrencisi, geri kalan ise ağzı kalabalık işçilerdi. İlk kez sosyalizmden, anarşizmden ve tek vergi usulünden söz edildiğini işitti. Ve birbirlerine karşıt sosyal felsefeler oluştuğunu öğrendi. Onun için yeni olan ve o zamana dek okuduğu şeylerin değinmediği alanlara ilişkin yüzlerce teknik sözcük işitti. Bu yüzden tartışmaları yakından izleyememiş, bu garip ifadelere bürünmüş fikirler üzerinde yalnızca bir takım tahminlerde bulunabilmişti. Bir de siyah gözlü, teosofist bir garson, sendikaya bağlı agnostik bir fırıncı, hepsini onlar her şey doğrudur felsefesiyle tartışan yaşlı bir adam ve kosmos, baba atom ve ana atom üstüne bitmez tükenmez söylevler veren başka bir ihtiyar vardı. Birkaç saat sonra oradan ayrıldığında Martin Eden'ın kafası karma karışık olmuştu. Bir düzine bilmediği sözcüğün anlamına bakmak için soluğu kütüphanede aldı. Kütüphaneden çıkarken koltuğunun altında 4 kitap vardı. Madame Blavatsky'nin Gizli Öğretisi, İlerleme ve Yoksulluktu. Sosyalizmin Özü ve Din ve Bilim Savaşı. Ne yazık ki Gizli Öğretiden başladı. Her satır anlamadığı çok heceli birçok terimle doluydu. Yatağının üstüne oturmuştu ve sözlük okuduğu kitaptan daha çok önünde açık duruyordu. Öyle çok yeni sözcüğün anlamına baktı ki, yeniden aynı sözcükle karşılaştığında anlamını unutuyor ve bir kez daha bakıyordu. Anlamları bir deftere yazmayı kararlaştırdı ve bunlarla sayfalar doldurdu. Yine de hiçbir şey anlamıyordu. Sabahın üçüne dek okudu. Beyni karmakarışık olmuştu. Ama okudukları içinde bir tek fikri bile kavrayamamıştı. Başını kaldırdığında sanki oda havalandı ve denizin üstündeki bir gemi gibi sallanmaya başladı. Sonra Gizli Öğretiyi bir sürü küfürle birlikte odanın bir ucuna fırlattı ve gaz lambasını söndürerek uyumaya hazırlandı. Kafasının zayıf ya da yetersiz oluşu değildi sorun. Düşünme eğitiminde ve düşünmek için gerekli olan düşünce araçlarını kullanmada eksikliği olmasaydı, bunları kendisi de düşünebilirdi. Bunu tahmin etti ve bir süre içindeki her sözcüğü öğrenerek sözlükten başka bir kitap okumamaya karar verdi. Bununla birlikte şiirle avunuyor ve az çok anlayabildiği kolay şiirleri okumaktan da büyük bir zevk duyuyordu. Güzelliğe aşıktı ve bunlar da güzelliği buluyordu. Şiir gibi müzik de onu kamçılıyordu. Farkında olmamasına karşın kafasını gelecekteki daha ağır işler için hazırlıyordu. Kafasındaki sayfalar boştu. Fazla çaba göstermeden dörtlük dörtlük birçok şiir okuyor ve beğeniyor. Okudukları onu öylesine etkiliyordu ki arada bir onları bağıra bağıra okumaktan büyük zevk duyuyor ya da okuduğu basılı sözcüklerin güzelliği ve müziği onu büyülüyordu. Sonra Galli'nin klasik mitleriyle Bulganç'ın masal çağına aynı rafta yan yana rastladı. Bu cehaletinin karanlığını aydınlattı ve eskisinden daha büyük bir istekle şiir okumaya devam etti. Kütüphanenin tezgahındaki adam Martin'i öylesine sık görmeye başlamıştı ki onunla iyice sıkı fıkı olmuştu. Kapıdan içeri girdiğinde onu her zamanki gibi gülümseyerek ve başıyla selamlayarak karşıladı. Sırf bu adamın yüzünden Martin cüretkar bir işe kalkıştı. Tezgaha birkaç kitap götürdüğünde adam kartları damgalarken Martin kendini tutamayarak konuştu. "Size sormak istediğim bir şey var." Adam gülümsedi ve dikkatle onu dinlemeye koyuldu. "Eğer bir kızla tanışırsanız ve kendisini aramanızı söylerse onu ne zaman ararsınız?" Martin sıkıntının getirdiği terden gömleğinin sırılsıklam olup omuzlarına yapıştığını duyar gibi oldu. "Ne zaman olursa," diye karşılık verdi adam. Ama bu farklı bir durum diye karşı çıktı Martin. "O, ben, anlayacağınız durum şu. Belki evde bulamam onu. Üniversiteye gidiyor da. O zaman yeniden ararsınız." "Ne demek istediğimi anlatamadım," diye itiraf etti Martin kekeleyerek. Kendini tümüyle karşısındakinin eline bırakmaya karar verdi. "Ben biraz kaba bir insanım. Sosyeteden falan anlamam. Bu kızsa tamamen benim tersim. Ben de onun. Budalalık ettiğimi sanmıyorsunuz değil mi?" diye sordu birden. "Hayır hayır, sizi temin ederim, böyle bir şey düşünmedim," diye karşı çıktı görevli. "Arzunuz referans bölümünün görevleri içine pek girmiyorsa da size yardım etmekten memnunluk duyacağım." Martin hayranlıkla ona baktı. "Eğer bir kıvırabilsem her şey düzelecek," dedi. "Anlamadım." "Yani o şekilde konuşabilsem, kibar olsam falan demek istedim." "Ha," dedi adam, anladığını belirterek. "Ne zaman uğramalıyım ona? Öğleden sonra mı? Yemek zamanına çok yakın olmamalı mı? Yoksa akşam mı? Yoksa pazar günü mü?" "Söyleyeyim," dedi kütüphaneci. "Ona telefon edip ne zaman uğrayabileceğini sor." "Öyle yaparım," dedi Martin kitaplarını toplayıp gitmeye hazırlanarak. Sonra arkasını dönüp sordu. "Genç bir hanımla konuşurken, örneğin Bayan Lizzie Smith'le, ona Bayan Lizzie mi yoksa Bayan Smith mi dersiniz?" "Bayan Smith deyin," dedi Beriki kendinden emin bir tavırla. "Onu daha iyi tanıyınca edek, onu her zaman Bayan Smith diye çağırın." Böylece Martin Eden'ın sorunu çözümlemiş oldu. "Ne zaman isterseniz gelin, bütün öğleden sonra evde olacağım," diye karşılık verdi Ruth, kitapları ne zaman geri getirebileceğini sormak için telefon ettiğinde. Onu kapıda kendisi karşıladı ve kadın gözüyle ütülü pantolonu, ondaki iyiye doğru açıkça görülen ama tanımlanamayan hafif bir değişikliği hemen fark etti. Delikanlının yüzü onu bir kez daha etkiledi. Onun bu sağlığı adeta vahşi bir şeydi. Bu sağlık Martin'in yüzünden fırlıyor ve dalgalar halinde ona ulaşıyordu. İçinde yine bu sıcaklığı yakından duyabilmek için ona yaslanma isteği duydu. Ve delikanlının varlığının üstünde yaptığı etkiye şaştı. Martin'de karşılaştıklarında onun elini sıkarken içini coşkun bir mutluluğun kapladığını duydu. Aralarındaki fark, kızın durgun ve soğuk görünümü, delikanlının yüzünün ise saçlarının diplerine kadar kızarmasıydı. Eski beceriksizliğiyle omuzları tehlikeli bir biçimde sallanarak kızın ardından yürüdü. Oturma odasında oturduktan sonra daha rahatça, tahmininden çok daha rahat davranmaya başladı. Kız da onun rahat etmesine yardım etti ve bu yüzden delikanlı onu eskisinden daha da çılgınca sevmeye başladı. Önce Ruth'tan ödünç aldığı kitaplardan, çok beğendiği Swinburne'den ve şiirlerini anlayamadığı Browning'den söz ettiler. Kız konuşmayı konudan konuya çevirirken bir yandan da delikanlıya nasıl yardım edebileceği üstünde düşünüyordu. İlk karşılaşmalarından sonra bunu birçok kez düşünmüştü. Ona yardım etmek istiyordu. Kendisinde daha önce kimseye karşı duymadığı bir acıma ve sevecenlik duygusu uyandırmıştı. Üstelik bu duyguya neden olan kişi, onun genç kızlık korkularını sarsan, garip düşünceler ve duygularla onu heyecanlandıran bir erkek olunca acıma onda sıradan bir duygu olmaktan çıkıyordu. Büyüleyici boynu yine ortadaydı ve elleriyle ona dokunma düşüncesi hala güzeldi. Bu hala ahlak dışı bir istek gibi geliyordu ona. Ama bu duyguya artık biraz daha alışmıştı. Yeni doğmuş bir aşkın bu kılığa bürünerek kendisini böyle kısıtlayabileceği aklına bile gelmezdi. Delikanlılığın kendisinde uyandırdığı duygunun aşk olduğunu da kestiremezdi. Türlü yeteneklere sahip ilginç bir tip olduğu için onunla ilgilendiğini sanıyor ve hatta bu duygunun insanlara olan sevgisinin bir parçası olduğunu düşünüyordu. Onu arzuladığını bilmiyordu. Ama delikanlının durumu farklıydı. Kızı sevdiğini biliyor ve onun yaşantısında o zamana dek duymadığı bir sevgiyle arzuluyordu. Şiiri güzel olduğu için sevmişti. Ama onunla tanıştıktan sonra aşk şiirleri alanına giden kapı önünde sonuna dek açılmıştı. Bullfinch ve Galley'in kendisine verdiğinden daha zengin bir anlayış kazandırmıştı ona Ruth. Bir hafta önce üstünde ikinci bir kez düşünmeyeceği bir dize vardı. Bir öpücükle ölen tanrının çılgın aşığı. Şimdi ise bu dize aklından çıkmıyordu. onun ne denli eşsiz bir şey olduğunu düşünüp gerçekliğine hayran oldu. Karşısındaki kıza bakarken bir öpücük için seve seve ölebileceğini düşündü. Kendisini Tanrı'nın çılgın aşığı gibi hissetti. Hiçbir şövalyelik unvanı onu daha fazla gururlandıramazdı. En sonunda yaşamın anlamını ve neden dünyaya geldiğini anlamaya başlamıştı. Gözlerini ondan ayırmadan söylediklerini dinlerken düşünceleri daha da ataklaşmaya başladı. Kapıda onun elini elinin içinde hissederken duyduğu mutluluğu anımsadı ve bir kez daha onun elini tutabilmeyi arzuladı. Bakışları sık sık kızın dudaklarına kayıyor ve içinde onlar için bir özlem duyuyordu. Ama bu özlemin kaba ve dünyasal hiçbir yönü yoktu. Konuşurken dudaklarının kımıltısını izlemek ona büyük bir mutluluk veriyordu. Bunlar öbür kadınlarla erkeklerin sahip oldukları sıradan dudaklardan değildi. Bu dudaklar insanların yaratıldıkları hamurdan oluşmamıştı. Bunlar bir ruhun dudaklarıydı ve onlar için duyduğu istek kendisini başka kadınların dudaklarına götüren istekten adam akıllı farklı görünüyordu. Onu öpebilir, dudaklarını onunkilere değdirebilirdi. Ama bunu ancak Tanrı'nın eteğini öpen bir insan gibi huşu içinde yapabilirdi. Değerlendirmeler konusunda içinde oluşan değişikliğin ve ona bakarken gözlerinde parıldayan ışığın, aşık insanların gözlerindeki ışığın aynısı olduğunun farkında değildi. Bakışının ne denli ateşli ve erkekçe olduğunu ve gözlerindeki yakıcılığın Ruth'ta yarattığı değişiklikleri de fark etmiyordu. Ruth'un saflığı delikanlının duygularını değiştiriyor, düşüncelerini ta yıldızlara dek yükseltiyordu. Eğer Martin gözlerindeki parıltının ona kadar ulaşıp aynı parıltıyı yarattığını görebilseydi şaşırırdı. Bu bakış Ruth'u rahatsız etmiş ve çoğu kez nedenini bilmediği bir halde düşünceleri altüst olmuş, yarım yamalak dile getirebildiği düşüncelerini toparlayabilmek için epeyce bir çaba göstermek zorunda kalmıştı. Rahat konuşan bir insandı o. Onun çok ilginç biri olduğuna karar vermeseydi, bu tür duraklamaları şaşkınlıkla karşılardı. Duygulara oldukça açıktı ve bir başka dünyadan gelen bu yolcunun çekiciliğinin onu etkilemesi hiç de yadırganacak bir olay olmamalıydı. Bilincinin gerilerinde yatan sorun Martin'e nasıl yardım edebileceğiydi. Konuyu bu yöne çevirdi. Ama soruna ilk değinen Martin oldu. "Acaba bana biraz öğüt verebilir misiniz?" diye söze başladı. Kızın gözlerinde fark ettiği isteklilik neredeyse yüreğini yerinden oynatacaktı. "Daha önce geldiğimde kitaplar üstüne pek bir şey söyleyemeyeceğimi, çünkü bu konuda yeterli bilgim olmadığını belirtmiştim. Anımsıyor musunuz? O zamandan beri bu konu üstünde epeyce kafa yordum. Birçok kereler kütüphaneye gittim ama elime aldığım kitapların çoğunu anlayamadım. Belki en baştan başlasam daha iyi olacak. Daha önce elime hiç fırsat geçmemişti. Çocukluğumdan beri durmadan çalışmak zorunda kaldım. Kütüphaneye gidip kitaplara yeni bir gözle baktıktan sonra, bu arada yeni kitaplara da baktım, elbet gerektiği gibi okuyamadığım kararına verdim. Kovboy kamplarında ve gemilerde bulunan kitaplar, örneğin bu evde olan kitaplardan çok farklıdır. İşte ben bu tür kitaplara alışıktım. Ama yine de yalnız bunu övünmek için söylemiyorum, birlikte olduğum insanlardan farklıyım ben. Birlikte dolaştığım gemicilerden ve sığır çobanlarından, kısa bir süre için sığır çobanlığı yapmıştım, daha iyi olduğumu söylemek istemiyorum. Ama her zaman kitapları sever, elime ne geçerse okurdum. Ve sanırım çoğundan da farklı düşünüyorum. Varmak istediğim nokta şu, hiç buna benzer bir evin içine daha önce hiç girmemiştim. Bir hafta önce buraya gelip bütün bunları, sizi, annenizi, kardeşlerinizi ve her şeyi görünce doğrusu hepsini çok beğendim. Böyle şeyleri daha önce duymuş, kitaplarda okumuştum. Sonra sizin evinizi görünce kitapların gerçek olduğunu anladım. Ama anlatmak istediğim bütün bunların benim hoşuma gitmesi. Ben de bunlara sahip olmak istedim. Hala istiyorum. Bu evde içinize çektiğiniz gibi bir havayı solumak istiyorum. Kitaplarla, resimlerle, güzel şeylerle dolu olan insanların alçak sesle konuştukları, kendilerinin ve düşüncelerinin temiz olduğu bu havayı solumak istiyorum. Benim içime çektiğim hava zahmet, çalışma, ev kirası derdi ve kavga doluydu. Kafalar çekilirdi hep. Siz annenizi öpmek için ona yaklaştığınızda bunun yeryüzünde gördüğüm en güzel şey olduğunu düşündüm. Oldukça çok yaşadım ve yaşamı yanımdakilerden çok daha fazla gözledim. Görmeyi severim ve daha çok görmek ve her şeyi değişik bir bakışla görmek istiyorum. Ama hala anlatmak istediğim noktaya varamadım. Sorun şu. Ben de sizin bu evde sürdüğünüz gibi bir yaşantı istiyorum. Yaşamda içmekten, ağır işlerden ve aylaklıktan başka şeyler de var. İşte bütün bunları nasıl elde edebilirim? İşe nereden başlamak gerekiyor? Elimden geldiğince çalışmaya hazırım. İş çalışmaya gelince birçoklarını geride bırakırım. Bir kez başladım mı gece gündüz durma. Belki bu konuyu size açmamı gülünç buluyorsunuz. Biliyorum siz belki de bu dünyada başvuracağım en son insandınız. Ama sorabileceğim başka kimse tanımıyorum. Arthur'dan başka. Belki de ona açılmalıydım. Eğer... Birden sustu. Arthur'a sormak gibi korkunç bir olasılık karşısında önceden tasarladıklarının hiçbir manası kalmamıştı. Acaba bir budala gibi mi davrandım diye düşündü. Ruth hemen karşılık vermedi. Duraklamalarla kesilen bu kaba sözleri birleştirmeye ve düşüncelerindeki basitliği Martin'in yüzündeki anlamla birleştirmeye çalışıyordu. Bundan daha etkili gözlerle daha önce hiç karşılaşmamıştı. Gözlerinde onun her şeyi başarabileceğini okumuştu. Ama bu düşüncelerini dile getirişindeki yetersizliğe hiç uymuyordu. Anlattıkları karşısında kafası öylesine karışmış, öyle hızlı düşünmeye başlamıştı ki delikanlının basitliğini gereğince değerlendiremedi. Ama söylenenleri kavrama açısından onun güçlü bir beynin sahip olduğu izlenimine edinmişti. Sanki o kendini bağlayan zincirlerin altında kıvranan bir devdi. Konuştuğu zaman yüzünde delikanlıya karşı cana yakın bir hava okunuyordu. Neye ihtiyacınız olduğunu siz de anlamışsınız. Eğitime ihtiyacınız var sizin. Baştan başlayıp ortaokulu bitirmeli, sonra liseye ve üniversiteye gitmelisiniz. Ama bütün bunlar için para gerekli diye onun sözünü kesti Martin. Evet diye bağırdı kız. Bunu hiç düşünmemiştim. Ama mutlaka akrabalarınız size yardım edecek biri vardır. Delikanlı başını salladı. Annem ve babam öldü. İki kız kardeşim var. Biri evli, öbürü de yakında evlenir sanırım. Sonra bir sürü erkek kardeşim var. Ben en küçükleriyim. Ama onların kimseye yardım etmedikleri olmamıştır. Dünyayı dolaşıp dururlar. En büyüğümüz Hindistan'da öldü. İki tanesi şimdi Güney Afrika'da. Bir başkası da balina avlamaya gitti. Bir diğeri de sirkte çalışır. Trapezcidir. Sanırım ben de tıpkı onlara benziyorum. 11 yaşımdan beri, annem o zaman ölmüştü, kendi başımın çaresine bakarım. Sanırım kendi kendime çalışmak zorundayım. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bana kalırsa önce dil bilgisi öğrenmeniz gerek. Dil bilginiz berbat diyecekti ama sözlerini pek de iyi değil diye bitirdi. Martin kızardı ve terledi. Bir sürü kaba sözcük kullandığımı ve sizin bunları anlamadığınızı biliyorum. Ama bunlar benim bildiğim yegane sözcükler. Kafamda başka sözcükler de var. Kitaplardan öğrendiklerim. Onları doğru dürüst söyleyemediğim için kullanmıyorum. Önemli olan ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz. İçtenlikle konuşmama aldırmazsınız değil mi? Sizi incitmek istemiyorum. Hayır hayır diye bağırdı Martin. İçtenliğinden dolayı ona minnettardı. Söyleyin, bilmem gerek. Bütün bunları sizden öğrenmeyi yeğledim. Peki öyleyse. Siz idin diyorsunuz. Oysa ki siz idiniz demen gerek. Gördüm yerine görmüşüm diyorsunuz. Çift olumsuz kullanıyorsunuz. Çift olumsuz da nedir diye sordu. Sonra ekledi. Görüyorsunuz, açıklamalarınızı bile anlamıyorum. Korkarım iyi açıklayamadım diye gülümsedi kız. Çift olumsuz, durun bakalım şey, örneğin kimseye yardım etmedikleri olmamıştır diyorsun. Yardım etmemek olumsuzdur. Olmamıştır da bir başka olumsuz sözcük. İki olumsuzun bir olumlu verdiği bir yasadır. Kimseye yardım etmedikleri olmamıştır demek birisine yardım etmişler demektir. Evet, oldukça açık dedi Martin. Daha önce bunu hiç düşünmemiştim. Ama mutlaka birine yardım ettikleri anlamına gelmez bu değil mi? Bana kalırsa hiç kimseye yardım etmedikleri olmamıştır demek onların herhangi birine yardım edip etmediklerini açıklamıyor. Daha önce bunu hiç düşünmemiştim. Bir daha söylemem. Ruth delikanlının zekasının hızla işlemesine hem şaşırmış hem de sevinmişti. Bir ipucunu elde eder etmez bunu yalnızca anlamakla kalmıyor, yanlışını da hemen düzeltiyordu. Dil bilgisi öğrenirseniz bütün bu yanlışları düzelteceksiniz diye sürdürdü. Konuşmanızda dikkatimi çeken bir başka nokta daha var. Dil diye bir sözcük yoktur. Martin yine kızardı. Öyleydim yerine öyleymişim diyorsunuz. Diye sürdürdü Ruth. Geldim yerine gelmişim. Sözcüklerin sonlarını yutmanız da korkunç bir şey. Ne demek istiyorsunuz? Böylesine olağanüstü bir beynin karşısında diz çökmesi gerektiği duygusuna kapılmıştı. Nasıl yutuyorum? Yani sözcüklerin sonunu söylemiyorsunuz. Sonra diye yazılır. Sizse bunun yerine sonra diyorsunuz. Kimi zaman bir sözcüğün sonundaki yoru tam okuyor, kimi zaman da sondaki re harfini atlıyorsunuz. Nerede sözcüğünü ise... Neyse, bunların hepsinin üstünde tek tek durmanıza gerek yok. Size gereken şey dil bilgisi öğrenmektir. Gidip size bir dil bilgisi kitabı getireyim de nasıl başlayacağınızı göstereyim. Kız ayağa kalktığında birden aklına görgü kitaplarında okuduğu bir şey geldi ve beceriksizce ayağa kalktı. Bir yandan yanlış bir hareket yapmış olmaktan, bir yandan da Ruth'un onun gideceğini sanmasından korkuyordu. Aklımdayken sorayım Bay Eden diye bağırdı kız odadan çıkarken. Kafayı çekmek ne demektir? Birkaç kez kullandınız bu deyimi. Kafayı çekmek mi diye güldü Martin. Argo bir deyim bu. Viski ya da bira gibi. Seni sarhoş edecek bir şey içmek anlamına gelir. Bir şey daha var diye güldü kız. Belli bir kişiden söz etmek istemediğiniz zaman sen sözcüğünü kullanmayın. Sanırım az önce bu sözcüğü kullandığınızda söylemek istediğiniz şeyi tam olarak anlatamadınız. Anlayamadım. Az önce viski ya da bira gibi seni sarhoş edebilecek bir şeyi içmek anlamına gelir demediniz mi? Yani beni sarhoş yapabilecek, anlıyor musunuz? Evet ama sizi de sarhoş yapar değil mi? Elbette diye gülümsedi kız. Ama beni ortaya koymasanız daha iyi olurdu. Sen sözcüğünün yerine insan sözcüğünü koyun. Bakın kulağınıza ne kadar daha hoş gelecek. Dil bilgisi kitabıyla döndüğünde bir sandalye çekerek Martin sandalyeyi çekmesinde ona nasıl yardım edebileceğini düşündü, yanına oturdu. Kitabın sayfalarını çevirirken başları neredeyse birbirine değecekti. Rut'un yakınlığıyla öylesine kendinden geçmişti ki kızın çalışması gereken konuları özetleyişini dinleyemedi. Ama bağlaçlardan söz etmeye başlayınca onu tamamen unuttu. Bağlaçlardan söz edildiğini o zamana dek hiç işitmemişti ve dilin inceliklerini öğrenmek onu büyülemişti. Sayfaya daha da yaklaştı ve kızın saçı yanağına değdi. Yaşam boyunca bir kez bayılmıştı ve şimdi yine bayılacağını sandı. Zorlukla soluk alabiliyor, yüreğinden yükselen kanlar boğazını tıkıyor, onu boğuyordu. Ruth ona hiç bu kadar ulaşılabilir görünmemişti. Bir an için aralarındaki uçurumun üstüne bir köprü kuruldu. Gel gelelim ona olan saygısı azalmış değildi. Ruth ona inmemişti. Bulutların üstüne çıkıp ona ulaşan kendisiydi. O anda Ruth'a karşı duyduğu saygı kutsal bir duygudan farksızdı. Sanki bir an için azizlerin tapınağına girmişti. Kendisini bir elektrik çarpması gibi sarsan kızınsa farkında bile olmadığı temastan başını dikkatle ayırdı. 8. Bölüm. Ruth'la görüşmesinden sonra geçen birkaç hafta içinde Martin Eden dil bilgisi çalıştığı görgü kitaplarını yeniden inceledi ve hoşuna giden kitapları yutarcasına okudu. Kendi sınıfından olan hiç kimseyi görmedi. Lotus kulübündeki kızlar ona ne olduğunu merak ediyorlar ve sordukları sorularla Jim'in başının etini yiyorlardı. Riley'deki eldivenli gençlerse Martin'in artık oraya uğramamasından çok memnundular. Martin Eden kütüphanedeki kitap hazinesinde bir başka keşif daha yaptı. Gramer kitapları nasıl ona konuşulan dilin yapısını anlattıysa bu kitap da şiirin yapısını açıklıyordu. Böylece bu güzelliğin altındaki ölçü, uyak ve biçimi, güzelliğin nedenini ve ölçüsünü öğrenmeye başladı. Bulduğu başka bir modern kitap şiiri temsili bir sanat olarak ele alıyor ve edebiyattaki en iyi örnekten kullanarak konuyu iyice inceliyordu. Bu kitapları incelerken duyduğu zevki daha önce okuduğu kitapların hiçbirinde bulmamıştı. 20 yıldan beri hiç yorulmamış olan bu olgunlaşma tutkusuyla kıvranan beyni okuduklarını bir öğrenci için olağanüstü denilebilecek bir güçle kavruyordu. Şimdi bulunduğu yerden geriye baktığında tanıdığı eski dünya toprağın, denizin ve gemilerin, denizcilerin ve orospuların dünyası ona çok küçük göründü. Yine de bu eski dünya yeni dünyasıyla birleşip genişledi. Kafası olguları birleştirmeye hazırdı ama iki dünya arasında ilk kez bağlantılar bulunduğunda bunu şaşkınlıkla karşıladı. Kitaplarda bulduğu güzellik ve düşünce üstünlüğü onu soylulaştırmıştı. Bu kendisinin üstündeki bir toplumdaki, Ruth ve ailesinin ait olduğu toplumdaki bütün kadınların ve erkeklerin böyle düşündüklerine ve yaşadıklarına daha kuvvetle inanmasına yol açtı. İçinde yaşadığı bu sınıfsa soysuzların toplumuydu. Şimdiye dek kendisini içine alan bu soysuzluktan kurtulmak ve yukarı sınıfların yaşadığı o yüksekteki gerçeğe ulaşmak istiyordu. Bütün çocukluğu ve gençliği garip bir huzursuzluk içinde geçmişti. Ne istediğini hiçbir zaman bilmemiş ve Ruth'la karşılaşana dek bilmediği bir şeyi arayıp durmuştu. Ve şimdi huzursuzluğu artık ona acı vermeye başlamış ve en sonunda aradığı şeyin güzellik, bilgi ve aşk olduğunu açıkça anlamıştı. Bu birkaç hafta içinde Ruth'la birçok kez görüştü ve her seferinde ondan aldığı esinlere bir yenisi eklendi. Ruth onun İngilizcesine yardım etti, telaffuzunu düzeltti ve aritmetik öğretmeye başladı. Ama görüşmeleri yalnızca bu hazırlık niteliğindeki çalışmalara ayrılmamıştı. Yaşamı fazlasıyla görmüş Martin'in kafası kesirler, küpçökler, sözcük ve tümce çözümlemeleriyle doymayacak kadar olgunlaşmıştı. Konuşmalarında başka konulara değindikleri oluyordu. Örneğin Martin'in ya da Ruth'un okuduğu son şiir gibi. Ve Ruth ona en sevdiği bölümleri yüksek sesle okurken Martin sanki mutluluk cennetinin en üst katına çıkıyordu. Konuşmasını dinlediği kadınların içinde onunki gibi bir ses bilmiyordu hiç. Onun ağzından çıkan en küçük bir ses sevgisini uyarıyor, her sözcük içini titretiyordu. Onu heyecanlandıran sesin niteliği, uyumu, yumuşaklığıydı. Kültürün ve ince bir ruhun yumuşak, zengin, tanımlanması olanaksız bir ürünüydü bu. Onu dinlerken anılarında ilkel kadınların ve orospuların vahşi çığlıkları, daha az kaba olan işçi kadınların ve kendi sınıfının kadınlarının sesleri kulağına geldi. Sonra görüntüler canlanmaya başladı ve her biri Ruth'un inceliklerini çoğaltarak birbiri ardından gözlerinin önünden geçti. Kızın okuduklarını anlıyor olması Martin'in mutluluğunu bir kat daha artırdı. Sayfalarda yazılı olan düşüncelerin güzelliğini takdir ederek zevklendi. Ruth ona Prenses'ten bölümler okuyordu. Birçok kere kızın gözlerinden aşağı gözyaşlarının yuvarlandığını gördü. Böyle anlarda kızın duyguları Martin'i bir tanrı yapıncaya dek göklere çıkartıyor ve bir yandan onu seyredip bir yandan da dinlerken sanki yaşamı gözlüyor, derinliklerindeki sırları okuyordu. Sonra aşırı duygusallığının farkına vardı ve bunun aşk olduğuna karar verdi. Bu aşk yeryüzündeki en yüce şeydi ve anılarındaki bütün eski coşkuları, şarabın verdiği sarhoşluğu, kadınların okşamalarını, kuvvet yarışmalarını silip süpürmüştü. Şimdi tattığı bu duygunun yanında onlar bütün önemlerini yitiriyorlardı. Ruth'un bu durumdan haberi yoktu. Gönül serüvenleri konusunda hiçbir deneyi olmamıştı. Bu konudaki tüm bilgisi günlük yaşantının olaylarının, gerçek dışı bir dünyanın olayları olarak gösterildiği kitaplardan gelmekteydi. Bu kaba denizcinin yavaş yavaş kalbine girdiğini ve içinde biriken duyguların bir gün kabına sığmayarak benliğini bir alev gibi yakacağını bilmiyordu. Aşkın gerçek alevini tanımamıştı. Aşk konusundaki tüm bilgisi tümüyle kuramsaldı ve aşkı bir yaz akşamı kadar serin, durgun, suyun yüzündeki küçük dalgalar kadar yumuşak bir şey olarak düşünüyordu. Ona göre aşk yumuşak bir duygu, çiçek kokan, loş ve sessiz bir ortamda sevdiği kişiye hizmet etmek demekti. Aşkın bir yanardağ gibi patlayacağı, alevlerinin insanı saracağı ve gerisinde bıraktığı küllerin insanı ne denli üzeceği aklından bile geçmezdi. Ne kendi gücünün ne de dünyadaki güçlerin farkında değildi. Annesiyle babası arasındaki ilişki onun için ideal bir aşktı. Ruth da hiçbir sarsıntı ve üzüntü geçirmeden sevdiğiyle birlikte aynı tatlı sessizlik içinde yaşayacağı zamanları bekliyordu. İşte bu nedenden Martin Eden'a yeni bir şeyi garip bir insan olarak bakıyor ve delikanlının üstünde yaptığı etkileri yenilik ve gariplik olarak nitelendiriyordu. Doğal bir şeydi bu. Yine öyle hayvanat bahçesinde vahşi hayvanlara bakarken ya da fırtınalı bir gecede şimşek çaktığı zaman bu tür duygulara kapılmıştı. Bu olaylarda ve Martin'de çekici bir şey vardı. Nefes alırken kocaman boşlukları içine çekiyormuş gibiydi. Yüzünde tropik güneşinin parıltısı, iri adalelerinde dünya yüzünde ilk beliren yaşamın gücü vardı. Vücudu Ruth'un ufkunun dışında olan kaba insanların ve kaba olayların dünyasının izleriyle doluydu. Evcilleşmemiş, yabanıl bir yaratıktı o. Ve böylesine bir uysallıkla eline gelmiş olması Ruth'un gururunu okşuyordu. Onu büsbütün değiştirip kendisine göre yeryüzündeki en iyi bir insan olan babasına benzetme isteği bilinçaltında olan bir düşünceydi. Martin de kendisini çeken şeyin dünyanın en çekici duygusu aşk olduğunu ve bu duygunun dünyanın dört bir yanında kadınlarla erkekleri birbirine yakınlaştırdığını, çiftleşme mevsiminde geyiklerin birbirini öldürmesine neden olduğunu ve elemanları bile karşı konulmaz bir biçimde birleşmeye zorladığını tecrübesizliğinden dolayı bilemezdi. Martin'in hızla gelişmesi Ruth için şaşırtıcı ve ilginç bir şeydi. Onda uygun ortamını bulup günden güne gelişen çiçekler gibi hiç beklemediği bir yetkinlik bulmuştu. Yüksek sesli olarak Browning okudu ve soyut bölümler üstündeki ilginç yorumları karşısında şaşkınlığa kapıldı. Gerçekteki kadınlar ve erkekler konusundaki tecrübesinden ötürü Martin'in yorumlarının kendisininkilerden geleceğe çok daha fazla yakın olduğunu kavrayabilmesi olanaksızdı. Kavramlarını biraz ilkel bulmasına karşın çıkardığı anlamlar öylesine atakçaydı ki çoğunlukla onları izlemiyor ve bu beklenilmedik güç karşısında coşkunluğa kapılıyordu. Sonra Martin için piyano çaldı ve çaldığı müzik aklının alamayacağı ölçüde delikanlının içine işledi. Delikanlı güneşin karşısındaki bir çiçek gibi müziğe açık olan yaratılış sayesinde işçi sınıfının gürültülü müziğinden Ruth'un hemen hemen çoğunu ezbere çaldığı klasik parçalara kolaylıkla geçebildi. Wagner ve Tannhauser üvertürünü çok beğenmiş ve çaldıklarının en iyisi olduğunu söylemişti. Sanki bir anda tüm yaşantısını bu parçada bulmuştu. Geçmişi Venusberg motifi, Ruth ise hacıların korosu motifiydi. Müziğin etkisiyle kendinden geçerek vardığı yüceliklerden daha yukarılara, iyinin ve kötünün hiç durmadan savaştıkları, ruhların oluşturduğu bir hayaller evrenine doğru yükseldi. Kimi zaman öyle sorular soruyordu ki, Ruth müzik konusunda kafasındaki tanımların ve kavramların doğruluğundan şüphelenmeye başlıyordu. Ama kız şarkı söylerken ağzını bile açmıyordu. Tamamen kıza özgü bir sesti bu. Soprano sesiyle söylediği ilahi melodiyi her zaman hayranlıkla dinliyordu. Bu sesi fabrikada çalışan kızların ince ve tiz, liman kentlerindeki kadınların içkiden çatlak çıkan sesleriyle karşılaştırmaktan kendini alamadı.